Radyo Tiyatrosu Lucien. Yazan Can Dündar. Seslendirenler Semih Sergen, Tuğba Ünsal, Can Dündar. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo.
3 Mart 1913 İstanbul. Hava bıçak gibi soğuktu. Lucien zahmetli bir gecenin sabahında kendini dermansız hissediyordu. Onları yeni hayatlarına taşıyan vapur Galata rıhtımına yanaştı. Çoğu edebiyatçılardan oluşan bir kalabalık kendilerini bekliyordu. Bu sıradan bir karşılama değildi. Hamide reva görülen muameleyi, işten el çektirilmesini protesto eden bir nevi gösteriydi. İskele verilir verilmez kalabalık Hamid'in etrafını sardı. Üstadı ellerini yüzünü öperek karşıladı. Hamid buluta girmiş bir güneş gibi kalabalıkta kayboluverdi. Lucien hayatına girdiği adamın hayatındaki adamları ilk kez görüyor, onların ilgisini biraz hayret, biraz iftiharla izliyordu. Bir an kendini kenarda kaybolmuş hissetti. Hamid bunu fark etti ve yeni gözdesini eski dünyasının karakter oyuncularına teker teker takdim etti. İşte Süleyman Nazif, işte Ahmet İhsan. Uzayıp giden ve o gün için Lucien'e hatırda tutulması imkansız gelen bu liste birer ikişer hayatlarına dahil olacaktı. Beyoğlu Belediye Reisi Ahmet İhsan, onlara Continental Oteli yerine Tokatlıyan'ı ayarlamıştı. Bu iyi yüzlü, kır saçlı adam, Viyana'daki rahatsızlığının üzerine bir de zahmetli yolculuk eklenen Lucien için bir sedye getirtti, birkaç hamal çağırttı. Hamid'i rıhtımda bulutların arasında bıraktılar. Ve Lucien, Ahmet İhsan'ın Belçika şivesine çalan hafif İsviçre aksanıyla konuştuğu Fransızcası eşliğinde, hamalların taşıdığı battaniyeden bir tahtın üzerinde yeni mekanına doğru yola çıktı. Kış yamandı. Soğuk insanın çehresini yakıyordu. Tırmandıkları yokuşlardaki buzlaşmadan dolayı atlı arabalar işleyemez haldeydi. Ama karlar altındaki şehirle bu tanışma, dört kollu sedyesinden çevreyi süzen Lucien'e romantik göründü. Gönüllü kollarına atıldığı istikbal ete kemiğe, şekle şemale bürünmeye başlamıştı. Ve ilk bakışta harikulade görünüyordu. İstiklal Caddesi'ne çıktılar. Lucien, caddenin atmosferinde Londra'daki sosyete hayatının şark tülüne sarılmış bir versiyonunu kokladı. Az sonra Tokatlıyan Oteli'nin İstiklal'e sapan sokak köşesindeki dairesindeydi. Bir müddet sonra Hamid de parıldayan gözler ve canlı bir çehreyle geldi. Zannettiklerinden de uzun sürecek İstanbul hayatları işte böyle başladı. Şimdi payitahtta 6 asırlık bir imparatorluğun çözülüş devrine, dağılan bir alemin son günlerine şahit olacaklardı.
Abdülhak Hamid'le ikinci defa Fuat Paşa Türbesi'nde evlendik. Reşat Fuat'ın Cağaloğlu'ndaki evinde de nikahımız kıyıldı. Nikaha ayakkabılarım, beyaz elbisem, tellerim, gelinlik tacımla gittim. Reşat Fuat zamanının en mümtaz davetlilerinin bulunduğu mükellef bir ziyafet verdi. Geceyi orada geçirdik. Törene göre düzenlenmiş yatak odasında telkari kollu cibinliği, gümüş şamdanları, altın pullarla işlenmiş yatak takımıyla o muhteşem yatak odasında. İlk akla gelebilecek olanlardan bambaşka sebeplerle ne damat ne gelin göz kırpmadık. Abdülhamit kim olursa olsun yanında biri bulunduğu takdirde katiyen uyuyamazdı. Benimse her yeri kabartmalarla işlenmiş, iğneli fıçı gibi döşekte, klaptanlarla işlenmiş atlastan bir çadıra benzeyen, yorgan altında uyumam imkansızdı. Reşat Fuat, muzipliğinden, kapandığımız odanın kapısına, ihtiyar kalfalardan birini dikmişti. Abdülhak Hamid ona yalvarıyordu. Kuzum kalfa, ne olur bana her zamanki yatağımı hazırla. Efendisi kim bilir ne şekilde kulağını doldurduğu için olup bitenleri ciddiye alan kalfa bu adete aykırı talebe direniyordu. A olur mu hiç? Sonra ne derler? Uykusuzluktan geberiyorum. Yatağınız var ya, yatın. Kalfacığım, Allah rızası için artık dayanamayacağım ayol. Ve Kalfa vazifesinin ciddiyetiyle kabararak cevap veriyordu. O olsun. Öyleydi de niye bu yaşınızda böyle körpe bir fidanla evlenmeye kalkıştınız? Ötekiler bizimle alay ediyorlar. Çılgınca eğleniyorlardı. Her ne kadar Kalfa farkında değilse de onlar işin iç yüzünü pekala biliyorlardı. Vaziyet pek acayipti. Abdülhakamit ateş püskürüyordu. Nihayet Reşat Fuat'a, misafirlerine, bana, Kalfa'ya, düğüne ve evliliğe ağzına geleni verip veriştirdikten sonra bir kanepe üzerine kıvrılarak kestirmekte karar kıldı. Bu pek o kadar görülmemiş zifaf gecesinden hatıra olarak Reşat Fuat, cömertçe davranarak sözde gerdek odamızı süsleyen güzel şeylerden bazılarını bize hediye etti. Bunların arasında bulunan üzerinde kucak kucak sırma işleme güller açılmış, beyaz satenden bir yorgan yüzü de vardı. O hatırayı bir sandığın dibine yerleştirip kilitledim. Ara sıra sandıktan çıkarır havalandırırdım.
1913 Baharı, Zincirli Kuyu. İstanbul'da ilk gittikleri yer Zincirli Kuyu'daki Veliaht Yusuf İzzettin Köşkü oldu. Üç katlı bu ahşap köşkü Yusuf İzzettin Efendi için babası Sultan Abdülaziz, dönemin ünlü mimarı Sarkis Balyan'a yazlık av köşkü olarak yaptırmıştı. Yusuf İzzettin, hanedanın padişahtan sonraki en yaşlı erkeğiydi. Mehmet Reşat tahta çıkınca o da veliaht olmuştu. Ama ülkeyi fiilen İttihatçılar yönetiyordu. Ve ruh sağlığı yerinde olmayan veliahtın İttihatçılarla arası hiç iyi değildi. Bu mesafe yüzünden yazlık av köşkü onun daimi ikametgahı haline gelmişti. Veliahtın misafirlerini taşıyan fayton köşkün kapısı önünde durdu. Hamit köşke girerken arabacıya Lüsyen'i yolun ilerideki dönemecine kadar götürmesi emredildi. Veliahtla Hamit içeride 2 yıl önce birlikte gittikleri Londra'daki 5. George'un taç giyme merasiminin hatıralarından bahsettiler. Denizin üstünde yürüyen, demir ve çelikten yapılmış müthiş bir ormana benzeyen İngiliz donanmasının ihtişamından, kralın Veliaht Efendi'ye diz bağı nişanı yerine Victoria nişanı vermesinin yol açtığı şaşkınlıktan, dönüş yolunda ziyaret ettikleri Roma'da kendilerini dostça karşılayan İtalyan kralının 2 ay sonra Trablus'a saldırmasına akıl sır erdirememelerinden, basma kalıp merasimlerin sıkıcı ritüelleri bittikten sonra Viyana'da Bristol Otel'de nasıl eğlendiklerinden ve kendilerinden evvel memlekete ulaşan dedikodulardan. Sonra günün meseleleri açıldı. Osmanlı Edirne'yi vermemekte direnince Balkanlarda harp yeniden başlamıştı. Lakin cephede mağlubiyet kesin göründüğünden alelacele barış istenmiş, İstanbul'u kurtarabilmek için Edirne gözden çıkarılmıştı. Halkın muhtemel isyanını bastırabilmek için hükümetin milis kuvvetleri hazırladığı haberleri geliyordu. İmparatorluk can çekişiyordu. Onlar içeride sohbet ederken Lucien dışarıda, köşkün 23 dönümlük muhteşem bahçesinde, canlandırıcı bir rüzgarın serinliğinde ve tatlı bahar güneşinin altında ziyaretin bitmesini bekledi.
Abdülhakamit gelince burasını ne kadar güzel bulduğumu anlattım. Bilhassa havası iyi gelmişti. Bol bol dağ kokuları ile şerbet gibi bir hava. Bana Çamlıca'dan bahsetti ve en yakında beni oraya götüreceğini söyledi. Buradan güzel mi sanki? Çok daha güzel. Havası da böyle iyi mi? Daha da iyi. Ve ben temiz havayı bol bol koklayarak, o sarhoşluk içinde Beyoğlu'ndan ve kokularından çoktan yorgun. Burada ne kadar isterim bir evim olsa, dedim. Hay hay, burada bir evin olacaktır. Ne zaman? Günün birinde. İçinde hep ikimiz olacağız, değil mi? Elbette. Daima beraber oturacağız ya. Tabii. Sadece beni memnun etmek, gönlümü almak için yapılan ve her zamanki gibi söylemek alışkanlığı içinde verdiği o tatlı sözden ötürü pek mesut olmuştum. Benim şu otel odasında ne derece kendimi kaybolmuş hissettiğimi biliyordu. Biliyordu ki Aslı aranırsa bir yuva susuzluğu hissetmekte çok haklıydım. Heyhat! Her zaman o yüzden ızdırap çektiğini tekrarladığı gibi yine biliyordu. Bana ne bugün, ne yarın, ne yakında, ne de günün birinde istediğim evi verebilecekti. Bununla beraber daima beraber oturacağımız o yuvayı bana verdi. Orada, vaat ettiği yerde hem de. O gün arabamın durduğu yerde. Şimdi mezarlık olan o sahada. Benim ilk, onun son dileği. Bir tesadüfler ikliminde yaşamış olan, benden başka herkese garip görünebilecek bir isabetle gerçekleşti.
1913 Baharı, İstanbul. Tokatlayan Oteli, Abdülhakamit'in gelmesiyle bir edebiyat mabedi haline dönüştü. Tanzimat'ın büyük şairi, sanki onur kırıcı bir tayinle mağlup bir monşer olarak memlekete çağrılmamış da, gök kubbeden yeryüzüne inmiş gibiydi. Yahya Kemal'e göre Hamid'in hayranları yani Hamid perestler onu kayıtsız şartsız ve ateşli bir bağlılıkla seviyordu. Gençlerin gözünde o gökler ardından etrafa nur saçan bir güneşti. Zaman ve mekan dışı mitolojik bir varlık. Kökleri gökte olan Tuğba ağacı. Zaman çarkının öğütmesiyle manasını kaybetmiş, çıkmaz yola girmiş, neredeyse dili tutulmuş, yok olmaya yüz tutmuş bitkin divan şiirine batının kapılarını açan, onu yepyeni kılıklara sokup taze konular, genç fikirler, yeni sözlerle besleyen, tam da memleketin batı hayatına meylettiği devirde şiiri de Asya yakasından Avrupa tarafına taşıyan bir mihenk taşıydı o. Daha 1880'de hak davasının bayrağını Eşber'in eline vermiş, onun kişiliğinde mazlumların haklı davasını omuzlamıştı. Fikret, bu muhatabın olan mert, 300 bin aduya karşı bir fert, galip sayılır bu yolda mağlup. Bu yiğit ses, meşrutiyet aydınında vatanperverlik hislerini ateşlemiş, Balkan Harbi'nin, mütareke devrinin yaralarını sarmış, Çanakkale'yi, milli mücadeleyi hazırlamıştı. Koca Namık Kemal ona hitap ederken, Hamit, sana kendi adından daha yüksek bir hitap bulamadım dememiş miydi? Sürgünden yolladığı mektupta kan ve mürekkeple boyanmış tacını som altından iki cümleyle onun başına takmamış mıydı? Kemal'in elinden düşmek derecesinde bulunan kalemi, vatan yolunda şehit olmuş bir sancaktarın başı ucuna dikilecek bayrak gibi sefaletten kurtaracak iki kardeşim var ki Ekrem'le sensin. Allah'ın ilahi mahkemesi pek yüce ve tarihin hükmü pek uzak ise de, İkisinin de huzurunda benden sonra sorumlu olacak sizsiniz. Mübarek başının üstünde bu taçla ve uğradığı haksızlığın hayranlarında doğurduğu isyanla yurduna dönmüştü Hamit. Hamit perestlerin gözüne mağdur bir memur gibi değil, mağrur bir şair gibi görünüyordu. Halbuki çevreye yaydığı bütün ihtişama rağmen ne geçimini sağlayacak bir işi ne de cebinde birikmişi vardı. Nisan ayında Süleyman Nazif'in başını çektiği bir heyet, onun şerefine Tokatlayan Oteli'nde bir öğle yemeği düzenledi. Başta İttihat Terakki'nin önder kadrosundan Maliye Nazırı Cavit Bey olmak üzere devrin ileri gelen siyasileri ve düşünürleri davet edildi. Hamid'in manevi gölgesinde yetişmiş kalemler, onu çekemese de ilgisiz kalamayan şairler, kendini göstermeye çalışan yeni yetme aydınlar, meraklı tarihçiler geldi. Cenap Şahabettin, Hüseyin Daniş, Rıza Tevfik, Hüseyin Cahit, Yakup Kadri, Refik Halit, Ahmet Hikmet, Köprülüzade Fuat. Lüsyen'in sonradan Yaran-ı Safa adını takacağı bu grup, otelin lokantasında, kırık, büyük aynanın altındaki yuvarlak masada buluştu. Hamit, yemeğe Londra sosyetesinden süzülüp gelmiş bir asilzadeyi andıran alafranga kıyafetiyle geldi ve misafirlerini önce dış görünüşüyle ezdi. Uzunca boyunu ve ince bedenini ortaya seren, her kıvrımında ayrı bir zarafet gizleyen redingotu, sağ gözünde seneler önce Paris'te babasının dayısının oğlu Ahmet Vefik Paşa'dan görüp taktığı ince sicimli monoklu, parlak iskarpinleri ve kıyafetinin bütünlediği monşer tavırlarıyla misafirlere Olimpos heybetiyle tepeden bakarak sofraya oturdu. Davetliler en yaşlısından en gencine kadar onun yanında birer mahalle çocuğu gibi kaldı. Bu 60'lık kır sakallı şair karşısında Öğretmen huzurunda imtihana çıkmış talebe heyecanına kapıldılar. Hayranlıkları o düzeydeydi ki, mesela İsmail Habip, Tepebaşı Tiyatrosu'ndaki bir piyes çıkışında, kalabalığı ite kaka, Kutsi Hamid'e yanaşmış, dirseğini onun dirseğine değdirdikten sonra arkadaşlarına dönüp, "Ben artık bildiğiniz insan değilim," demişti. Mesela Yakup Kadri, 8 yıl önce henüz 16'sındayken üstadın Servet-i Fünun dergisinde çıkan fotoğrafını görünce etkilenip, onunkine benzer yüksek yakalı kolalı gömlek, şatafatlı kravat ve son modaya göre biçilmiş bir kostüm edinmiş ve fotoğrafçıya şairi azam pozu vermeye gitmişti. Şimdi bunu iftarla anlattığı sofrada pozunu taklit ettiği adamla birlikte poz veriyordu. Hamid'in derinden gelen Davudi tatlı sesini oturduğu köşeden zar zor duyduğunda yanındaki arkadaşının kulağına eğilip, "Sesinde bile dahiyane bir ton var bu adamın," demişti. Yakup Kadri'nin neslinden gençler ona hayrandı. Çünkü Yakup Kadri'nin dediği gibi, Tanzimat devrinin şair ve yazarları arasında garbın fikir heyecanlarını alnında hisseden yalnız oydu. Şark kültürüyle garp kültürü arasındaki çatışmalar, ilk meydan muharebesini onun ruhunda vermişti. Daha 10 yaşında Paris'te dil eğitimine, 15'inde babasıyla Tahran sefaretine gitmiş, garpla şarkı ard arda görüp, Fransızca ile Farsçayı birbiri peş sıra öğrenmiş, Molière, Goethe, Hugo, Shakespeare ile beraber Sadi'yi, Fuzuli'yi, Hafız'ı, Şeyh Galib'i, Hayyam'ı tanımıştı. Birbirine zıt tabiatlı iki süt ananın, Doğu ile Batı'nın bir arada emzirmesi sayesinde Hamid, daha çocuk yaşta kanatlarını asrının şairlerinden çok daha geniş açabilmiş, gemlenemez bir iştahla divanın küflü çemberlerini kırıp, kadim şiir tarzının katı kurallarını yıkarken, şiiri, düz yazıyı, piyesi, hem konu hem şekil bakımından serbestleştirmiş, Frank dilleriyle Arapçayı, Farsçayı, eski Türkçeyi ahenkle buluşturmuştu. Fuat Köprülü'ye göre, birkaç neslin yapamayacağı işi tek başına yapabilmişti. Ömrünün büyük bölümünü Tahran'dan Londra'ya, Bombay'dan Viyana'ya, Poti'den İskoçya'ya kadar arzın türlü iklimlerinde geçirdiğinden, oralardan damıttığı edebi özlerden kendine has, ziyadesiyle leziz bir bal üretebilmişti. Bütün o seneler boyunca memlekete nadiren gelmiş, genellikle yabancı kadınlara gönül vermiş ve bu sayede sofradakilerin gözünde bir dünya adamı tahtına ermişti. Yemek boyunca bütün davetlilerin gözü Hamid'in ve taptaze eşinin üzerindeydi. Hayran oldukları 60'lık yazarın birlikte olduğu kadınların hiçbir zaman 40 yaş üstüne çıkmamış olması karşısında kimi gıpta, kimi kıskançlıkla iç çekiyordu. İyi bir hatip olmadığı, hatta bir parça kekelediği halde şevkle konuşan Hamid'i efsunlanmış gibi dinlediler. Şair, müritlerine ahiretten haber veren bir şeyh edasıyla garbın kapılarını açtı onlara. Orada şair-i azamlık öyle hemen sahiplenilecek bir sıfat değildi. Öyle ki bir gün Paris'e Fransa'nın en büyük şairine hitaplı bir telgraf gelmişti. Postacı telgrafı hemen Victor Hugo'ya götürmüştü. Hugo açmadan bunu Lamartine götür demişti. Lamartine de Hugo'ya iade edince telgraf ortada kalmıştı. İşte o Victor Hugo'yla bir piyesinin galasında tanışmışlardı. Fransız yazarı onun şahsiyetinden ziyade memuriyetine iltifat etmişti. Sonradan Hugo'nun büyük dahi olduğu kadar büyük bahi, yani şehvet düşkünü olduğunu da öğrenmişti Hamid. İç çekerek, "Keşke ben de ona benzemekle mübahi olabilseydim, yani övünebilseydim," dedi. Zindelik en gıpta edilecek zindeganidir. Kendisi 84 yaşındayken bile öyle dinç. 4 kişi gibi yer, içer ve 4 kişi gibi de nefsini beslermiş. Anlattıklarının kendisiyle genç karısını akla getireceğini fark ederek tebessümle devam etti. "Bu rivayet bana bir teselli müjdesi oldu. Kendi kendime o büyük adamın hiç olmazsa insani zaaflarına yahut hayvani olgunluğuna sahibim. Fakat diğer gizli hususlarda ondan ayrılıyorum," diyorum. Sofrada kahkahalar yükselirken sözü Oscar Wilde'a getirdi üstad. Onu da Londra sefiriyken Savoy Oteli'nde yediği bir öğle yemeğinde görmüştü. Kendisi barda içki içerken Yakın masada son derece yakışıklı, bebek yüzlü, sarışın mavi gözlü bir genç oturuyordu. O sırada lokantanın kenar kapısından 40'lı yaşlarının başında bir adam girmişti. Ceketinin yakasında büyüyecek bir çiçek vardı. Yakışıklı adam, diğerinin masasına doğru geldiğini görünce yüksek sesle şöyle demişti. "Bak, yan kapıdan gelmeni kesinlikle istemiyorum, anlıyor musun? Buna tahammül edemem. Ön kapıdan benimle birlikte lokantaya gelmende ısrar ediyorum. Herkes bizi görüp, işte Oscar Wilde'la sevgilisi geliyor desin." Hamit o zamanlar Dorian Gray'nin portresini okumaya yeni başlamış, oradaki bir cümleyi not etmişti. Baştan çıkma ve azdırılma duygusundan kurtulmak için tek çıkar yol, ona boyun eğmektir. Demek Oscar Wilde'ı baştan çıkaran bu yakası çiçekli adamdı. Hamit, ilk anki heyecanının yerini mide bulantısının almaya başladığını anlattı sofradakilere. İsimlerine ancak kitaplarda rastlanabilen meşhur imzalara dair bu şahsi gözlemler, otelin lokantasında gayipten sesler gibi yankılanıyor, dinleyenleri hayretten hayranlığa sürüklüyordu. Türkiye'deki edebiyat çevresine dair de hatıralar anlattı Hamit. Ziya Paşa ile bir davette birlikte bulunmuştu. Şinasi'yi ilk kez Taksim'de iki İtalyan kızın keman çalıp varyete yaptıkları bir kahvede gözlerini sahneye dikmiş, mahzun düşünürken görmüştü. "Bilir misiniz, Şinasi Avrupa'ya ve Avrupalılara pek düşkündü," dedi. "Bunu sonra Namık Kemal'den dinledim. Namık Kemal, Şinasi'ye adeta aşıktı." Namık Kemal'i Ebu Ziya matbaasında ilk görüşünü anlattı sonra. Sürgündeyken Midilli'de ve son defa Rodos'ta buluşmalarından izlenimler aktardı. Sonra siyaset bahsi açıldı. Londra barışı imzalanmıştı. Edirne terk edilmiş, adalar kaybedilmiş, koca Girit elden çıkmıştı. Her tarafa bir bedbinlik havası sinmişti. Hamit, siyasi konularda fikir beyan etmektense, yanı başında durmaksızın bir şeyler anlatan Cavit Bey'e kulak vermeyi, ara sıra kısa sözlerle karşılık vermeyi tercih ediyordu. Usta bir satranç oyuncusu olarak, taşları yerli yerince dizip, temkinli hamleler yapmasını iyi bildiğinden, İktidarın sıkça el değiştirdiği kaygan zeminde bir siyasi fikre ya da ekibe angaje olmanın doğru hamle sayılmayacağının farkındaydı. O yüzden kendi fikirlerini kendine sakladı. Yemeğin sonunda Hamdullah Supi Bey ayağa kalkıp ceketinin iç cebinden çıkardığı kağıtta yazılı nutku söyledi. Bu, bir hoş geldin hitabından ziyade iltifat dozu hayli yüksek bir güzellemeydi. Muhterem büyük şairimiz! Tarafımızdan gelen bu ortak daveti kabul ettiniz, arkadaşlarım şükranımızı bildirme görevini bana verdiler. Biz size doğrudan doğruya hitap etmek fırsatını kazandığımız bu dakikalarda sizinle ilgili duygu ve düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Biz de diğer büyük küçük binlerce hemşerileriniz, vatandaşlarınız gibi ta küçük yaşlarımızdan beri yazılarınızı okuya okuya ruhunuza, şahsiyetinize aşina olduk. Siz, göklerin fevkinden etrafa ışık saçan güneşler gibi, aydınlığınızın ayrı ayrı hangi köşelerde yansıdığını tahmin edemezsiniz. İşte sizin manevi dünyamıza döktüğünüz ışığı, kendi vicdanlarında toplayan, kalplerini ışıklarınızdan bir ateş mihrakı haline getirmiş binlerce suretinizden birkaçı. Yazılarınızı okuduğumuz dakikalarda, bizden büyük manevi uzaklıkla ayrıldığını gördüğümüz büyük şairimizle, bir gün böyle muhabbet edebileceğimizi hayal etmeye bile cesaret edemiyorduk. Fakat aradan zamanlar geçti, kalbimizde barındıramadığımız o imkansız ümit hakikat oldu ve biz şimdi varlığınız sayesinde en geniş, en derin saadetle mesuduz. Siz, büyük arkadaşlarınızla beraber bizde 19. asra vücut verdiniz. Öyle bir edebi ve fikri hareket vücuda getirdiniz ki, onun neticesi olarak, bugün etrafınızda toplanan manevi evlatlarınızın ellerinde zincirler ve alınlarında bir mahpusun karanlıkları bulunmuyor. Sizinle beraber geçireceğimiz sayılı dakikalar son bulduktan sonra, biz şehrin sokaklarına dağıldığımız vakit, sizden çok kıymetli bir hediye almış olacağız. O, ne vakitten beri aşığı olduğumuz asil, yüksek kişiliğinizin, bizim zihinlerimizde beliren hayalidir. Size tekrar tekrar şükranlarımı arz ederek, arkadaşlarım ve kendi namıma ömürlerin en uzununu, en mesudunu sürmenizi temenni ederim. Keep
Devamı yarın. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo.